أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمز ölüm hakkı üzerindeydi ve arz ettik ki ölümün mahiyeti konusundaki görüşler insanın nefsi konusundaki görüşlere göre değişmektedir. Nefsi maddi olarak bilenler insanın varlığı sadece maddeden ibaret olarak bilenler insanın ölmekle fani olduğunu, yok olduğunu düşünmektedirler. Çünkü diyorlar ki insanın varlığı bu maddi varlıktır. Bu da ki zayi olur, dağılıp gidiyor. Öyleyse insan yok oluyor. Ama insanın yine bu varlığını, nefsinin, maddenin, insanın bedeninin asıl eczası olarak görenler her ne kadar madde olsa bile onlar diyorlar evet dağılıyor ama kıyamet günü Allah bu dağılan eczaları toplayacaktır tekrar. Ve insanın ruhunu latif cisim olarak görenler ve keza insanın ruhunun madde üstü soyut varlık olduğunu görenler ise bu latif cismin veyahut da o soyut varlığın maddi bedenden ayrılması veyahut da ilişkisini kesmesi olarak yorumluyorlar. Ve diyorlar ki bunlar korunmaktadır. Kıyamet günü tekrar Allah Teala bunları bir bedene, yani bedenine geri çevirecektir ve böylece kıyametteki dirilmesi de bu şekilde olacak. Şimdi ise ölümün çeşitlerinden bahsediyorduk. Dün arz etmiştim ki ölüm iki çeşittir. Bir ihtirami ölüm, bir de tabii ölüm. İhtirami ölüm yani bedenin tahribinden kaynaklanan ölümdür. Ki beden tahrip oluyorsa, olduktan sonra artık zaten bizim ruhumuz bedenle bir irtibatı vardı. Bedeni bir araç olarak kullanıyorduk. Eğer beden tahrip olsa ve araç olma durumundan çıkarsa tabii olarak yani artık ruh onu kullanamayacaktır. Kullanamadığı bir bedenden ayrılmak zorunda kalıyor yani. Bu zorunlu ayrılmaktır. Tahripten, bedenin tahribinden kaynaklanan zorunlu ruhun bedenden ilişkisini kesmesi veyahut da ayrılması. Buna ihtiram-ı ölüm deniliyordu ki buna aşağıdaki o şiirde dedim ki diyor canım sefer azmi sefer etmişti dedim kalk dedi ki nerede kalayım ki ev yıkılmak üzere. Dolayısıyla yıkılan bir ev konumunda olan bedeni mecburen ruh terk ediyor ya ilişkisini veyahut da ondan koparak ayrılmak suretiyle. İkincisi ise tabii ölümüydü ki o tabii ölümde ise ruh bilahare bu bedene olan ihtiyacı kalmıyor. Ruh kendi kemalına yani kendi tek başına fiillerini yapma konumuna geliyor. Zaten özellikle ruhun mücerred varlık olduğuna savunan şeylere göre, az edeyim ki mütekellimlere göre bizim bedene olan ihtiyacımız bu ruhun tek başına fiilini gerçekleştiremediğinden dolayı. Bu bir süre bu bedenle beraber olarak kendi fiillerini tek başına gerçekleştirebilme, bedensiz yaşayabilme, bedensiz fiillerini gerçekleştirebilme konumuna geldiğinde doğal olarak bu bedeni artık bundan ilişkisini kesme şeyi, durumu ortaya çıkmaktadır. Artık bedene ihtiyacı kalmıyor.
Bu fiillerden ne anlıyoruz?
Fiil, insanın ruh vasıtasıyla gerçekleştiği her türlü hareket. Yani duymak, görmek, bilmek, düşünmek, az edeyim ki bedene ait olmayan ama mesela beden hatta şey de olabilir yani bedene ait mesela üremek falan bunlar da yine ruhun eserlerdir. Yani insanın bir yaptığı her türlü fiil beden yani ruhun fiilidir. Yani beden bir şey yapmıyor ki. Ruh yapıyor. Ruhun iki çeşit fiili var. Bir bedene ait olan fiiller var. Bedeni mesela korumak, bedenin kendisini mesela gıda maddelerine ulaştırmak, onu canlı tutmak fiili. ve buradan da üremek fiili de bulunan ortaya kaynaklanıyor. Bir de kendisine, kendi ruhuna, bizatihi kendisine ait fiiller ki kendisinin az edeyim ki varlığını kamilleştiren duymak, görmek, bilmek gibi bunlar daha çok ruhun kendisini güçlendiriyor yani. Bilgisiz olan ruhu bilgilendiriyor mesela. İnsan bu beş duyu vasıtasıyla, bu beş duyuyu kullanmaz. Bu beş duyu vasıtasıyla bilgisini çoğaltıyor. Bilgiyi çoğaldıkça da insan ruhu güçlenmiş oluyor. Yani işte bunlar hepsi ruh diyorlar ki beden olmadan duyamaz, beden olmadan göremez, beden olmadan tadamaz. Yani bu beş duyuyu kullanmak, yani bu tadma, dokunma, bu gibi bilgileri, buna ait bilgileri bedensiz elde edemez. Dolayısıyla bedene ihtiyacı var ki bunun beden vasıtasıyla bu bilgileri ulaşsın. Ama bu nereye kadardır? O yere kadardır ki artık kendi mükemmel konumuna gelinceye kadar. Mükemmel yani bedensiz de bu işleri yapabilecek duruma geldiğinde, geldiği halde. Allah şart değil yani kemal, bu dini anlamda, Allah'a yakınlık anlamda kemal değil. Ruhun tek başına varlığını sürdürüp ve işlerini gerçekleştirebileceği anlamında kemaldir. Bu olabilir ki bir hasis kötü ruh olsun ki o da yine tek başına bir işler yapabilsin. Olabilir ki bir mukarrab, bir temiz ruh olsun ki o da tek başına bir işler yapabilsin.
Evet. Kişiden kişiye değişir mi hocam peki?
Nasıl?
Sayısı, sene olarak illa yaşlanıp da mı?
Yok, yaşlanmak değil. Yok. Bu olabilir ki yani değişsin yani. İnsandan insana değişsin. Yaşlanmak tabii az edeyim ki bu süreç demek ki doğal olarak genellikle insan o ruh kemalını bu ömür sürecinde elde etmiş oluyor. Yani yaşlanan kadar mesela böyle bir şeyler gerçekleşmiş oluyor.
Genç birisinin ruhunun kemale ermesiyle o bedenden çıkması
olabilir yani bunu artık bu konular mesela insanın eceli nedir? Bunlar müteşabih konulardan da. Şimdi biraz sonra göreceğiz ki ecel iki çeşittir. Bir eceli musemma var. Yani Allah'ın belirlediği son süre var. Bir de eceli muallak var. Yani asıl acel ki insan asıl aceli yani çabuklaştırabilir veya da erteleyebilir. Olabilir ki mesela ruhun o kemalini yakalaması, tam manasıyla bağımsız hale gelebilmesi acel-i musemma olsun. Acel-i musemma yani Allah'ın ona belirlediği son süre ki bu sürede ruh daha bağımsız konuma gelebiliyor. Ama acel-i muallak yani bu da insanın dünyadaki kendi iradesiyle veya da irade dışı bir takım sebeplerden kaynaklanan o ihtirama ecel. Yani ansızın oluşan acel, bedenin zayi olmasından kaynaklanan acelen olabilir. Şimdi olabilir ki mesela bir insan genç yaşında artık ruhu tamamıyla bağımsız olsun. Dolayısıyla o insanın bu dünyada kalması onun için ebes olsun, gereksiz olsun. Allah Teala o tam manasıyla bağımsız kola gelen bir ruhu genç yaştayken bile artık onun mesela o müsemma acelin gelmesini mukarrer eylesin. Ama bu olabilir yani. Ama biz bunu acaba böyle midir? Bilmiyoruz. Bizim görebildiğimiz genellikle budur ki insanlar bu şeyi yaşlanma sürecinde yani yaşlandığı durumlarda böyle bir hal yaşayabilirler ki ruhları bir şekilde bağımsız konuma gelebiliyor. Hatta mümkün değil mi? Yaşlanmanın kendisi de acele ihtiramı da olsun. Yani ruh henüz böyle şey olmadan, kemaline ermeden beden yıpranmasından dolayı ölüm gerçekleşsin. Yani o son anda o ruhun bağımsızlığı sağlansın. Yani yaşlanmanın kendisi de ecel ihtiramı olabilir yani.
Hocam, peki masumların ruhları da aynı şekilde dediğebilir
miyiz? Masumların ruhlarının mesela bu dünyadaki o bedene olan ihtiyaçları acaba nedir? Bunu söylemek biraz zor. Masumların dünyadaki varlık gerekçeleri acaba yani o nefsi boyutlarının bağımsızlığa ulaşması mıdır? Yoksa onlar öyle ilk baştan bağımsızdılar, onların bünyede varoluş mesela gerekçeleri başka bir şey midir? Bu anlaşılan olur ki masumlar bedene ihtiyaçları o yani bizimki gibi değil. Yani çünkü onlar mesela diyelim ki dünyaya ilk geldiklerinden itibaren şeydirler yani kamil bir insan halinde geliyorlar. Dolayısıyla onların bir az edeyim ki ruhlarının bedenlerine olan ihtiyaçları mutlaka bizden farklı bir şeydir. Bu da yine masumların konumu da yine kendisi müteşabih konulardan birisi. Tabii tabii. Onlar mesela ariflerden mesela şey Farabi diyor ki ruhunu bedenden ayırıp da müstakil olarak hareket ettirip yani ruhunu müstakil olarak kullanamayan bir kimse hakim konumuna gelmemiştir. Hakim o insandır ki kendi ihtiyarıyla bedenini bir kenara bıraksın ve ruhuyla bir takım işler görebilsin. İşte hakim, filozof ve arif olan o insandır. Tabii onlar mesela böyle şeyleri olduklarını söylüyorlar. Yani diyorlar ki bizler bir yere geliyoruz ki artık bu bedene ihtiyacı olmaksızın bir takım işler görebiliyoruz. Yani.
Ama onlar da seneler yaşayabiliyorlar.
Evet, o da artık bilmiyorum artık nedir bunlar. Bunlar işte müteşabih konular. Yani bedenden bağımsız olduktan sonra yine nasıl yaşıyor, niye yaşıyorlar veyahut da yaşamalarındaki hikmet acaba aynen masumların yaşamalarındaki hikmete mi dönüşüyor? Olabilir yani. Eksam-ı merg. Derre-i berh endişmendan. Burada bir kelime düşmüştür. Cüdai ruh ez beden. O cüdai beden var ya, o cüdai ile beden arasında bir ruh ez beden kelimesine ekleyin. Çünkü yukarıda da aynen değil. Mesela cüdayı kamilin ruh ez beden var. Buna aynısının aşağıdaki söylenmesi. Derreyi berhez en berhendişmenden cüdayı ruh ez beden der hengamı merk bir de suret vaki mişevel. Diyor ki bir takım bilginlere göre, elbette bu demek ki bu görüşte olmayanlar da var. Bazı bilginlere göre ruhun bedenden ayrılışı iki şekilde, ölüm anında iki şekilde gerçekleşir. Sureti duhus anas ki beden der esası ihtilalat ki der nizam-ı tabii on ruh midehet veya bir delil-i fersudegi şahistegi hudra bereyi hemrahi ve ruh ez des midehet. Birincisi budur ki bedenin tabii düzeninde olan halellerden dolayı ya bedenin aşınması ...dan dolayı, beden artık yıpranmasından dolayı, ki yaşlılıktan mesela dolayı, artık liyakatini, ruhla beraber olma kabiliyet ve liyakat yani istidadını kaybetmiş oluyor. Derin halet, ruh diğer ne mütevenet beden Rabbi kar gilet. Bu durumda artık ruh bedeni kullanamaz duruma geliyor. Ve azun berayı encam pari efvali kud behre bered. Artık bedeni kullanıp yaptığı işlerde onunla yararlanamıyor. Benaberin ez beden cüdamış ve bu yüzden dolayı ki artık bedeni kullanamıyor diye bedenden ayrılıyor. Merg ruh müdehet ve beden o zaman ölüm gerçekleşir. İnno mergeden merg ihtirami koyan bu çeşit ölme ihtirami ölüm denirler ki yani ihtiram kırılmadır mesela. Yani bedenin kırılmasından, bedenin tahribinden kaynaklanan ölüm. Sureti dovvum ömer ki an eski ölümün ikinci çeşidi, ikinci şekli budur ki ruh insan ve pesez muddeti ki ba beden irtibat daret insanın ruhu bir müddet ki bedenle irtibat halindedir. Be kemalat-ı layık hiç ders yabet kendisine layık olan kemallara ulaşıyor. Artık bedensiz de yaşayabilme yani maddi bedensiz yaşayabilme ve iş yapabilme konumuna geliyor. Bir merhaleye reset ki ve bir merhaleye artık ulaşıyor ki diğer bu ez kelimesine ziyadedir. Bir hizmet giriften beden tabii terfi ne bende. Artık bir merhaleye yetişiyor ki artık bedeni kullanmak ya hiçbir terfine bende yani artık ilgi duymuyor. Yani o bedene tenezzül etmiyor. Mesela bir şeye terf etmek, terf besten yani bir şeye ilgi göstermek, bir şeye bakmak. Artık yani bedene artık bakma ihtiyacı duymuyor kendisinde. Bedeni kullanmak, bedenine yararlanmak, buna artık tenezzül etme durumu olmuyor. Diyor ki ben sana ihtiyacım kalmadı. Derin halet ruh manemdi meyveyiz ki, diyor bu da bu durumda ruh aynen o meyveye benzer ki ez haleti hami birun amedes, o hamlık halinden çıkmıştır ve pesez residen ve olgunlaştıktan sonra şahiyi derektora reha mikuned, o ağacın budağını artık onu bırakıyor ve ondan kopuyor. Zira diğer ittisal on ba derekt behri ve fayda yine dara. Çünkü bu durumdaki artık o olgunlaşmıştır meyve. Onun o ağacın şeyinde ve budağında asılı durmasının bir faydası ve bir yararı kalmıyor onun için. Artık ondan bir gıda almıyor. Onu kullanmıyor. Artık o ağaca ihtiyacı kalmıyor. İnno merg der mukabele no evvel merge tabii namı demiş. Bu çeşit ölüme birinci ölümün karşısında tabii ölüm diyorlar. Ki Mevlana'dan da bu aşağıdaki şiir bir daha okuyalım burayı. Diyor ki elbette Mevlana az edeyim ki dünyayı benzetir. Ne ölümü? Yani buradaki Mevlana'nın bu dünya ile ilgili olan şeyi açıklaması bir şekilde bu ölüm tabii ölümden örtüşmektedir. Mevlana diyor ki bil ki ey in cihan hemçün derektes ey kiram, ey azizler, bilinirsiniz ki bu dünya aynen bir ağaca benzer. Ma ber'u çün meyvehayi nimham, bizler de o ağaçtaki yarı ham meyvelere benzeriz. Seht giret ham ha mer şahra, o ham meyveler çok sert tutunar o budaklara. Yapışırlar ondan, kopmazlar. Zan ki der hami ne şayet kahra. Niçin böyle o şey yapışmışlar bu ağaçlar ağaca? Çünkü ham meyvelerinin o saraya götürülme liyakati yoktur. Saraya ham meyve götürmezler. Olgunlaşmış en olgun meyveler götürürler. Çon bir poht ve geç şirin lebgezan, ama o zaman ki o meyveler artık pişti ve dudak ısırıcı bir tatlılığa ulaştığında sos giret şahara bedez on. Ondan sonra artık o budaklardan çok sus ve hafiften tutunur. Yani çok yavaş tutunar o ağaçlardan ve hemen kopu verir ve düşer. Hiç artık istemez o ağaçta durması. Şimdi bu tabi Mevlana bunu ahlaki bir şey olarak yani ders olarak söylemiş. Biz insanların dünyaya bu kadar tutunmamızın gerekçesi ham olmamızdan dolayıydı. Ve çünkü hamız diye Allah'ın dergahına o hak indallah Allah katında olmaya ve hakkın makamına gitmeye liyakatimiz yoktur diye. Dolayısıyla hamız diye çok sert böyle bir tutunmayla dünyaya tutunuyoruz. Dört elle yapışıyoruz dünyaya. Ama eğer olgunlaşsaydık dünyaya çok böyle yumuşak bir tutunmayla yani dokunduğunda düşecek şekilde bir tutunmayla tutunurduk. Dolayısıyla diyor ki bu insanlar ki dünyaya böyle dört elle tutunmuşlardı. Bunlar hamlıklarındandır. Henüz pişmemişler ki eğer pişerlerse, kamil olurlarsa dünyaya teveccühleri olmaz. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki hatta teveccühleri olmaz belki nefret ederler. Sizin bu dünyanız ki bu kadar sizin kalbinize yer etmektedir. Benim nezerimde bir buyuruyor ki affedersiniz cüzamlı domuzun en cüzamlı bütün vücudunu cüzam sarmış olan domuzun terinden daha nefret vericidir. Ki cüzamdan akan o cüzamlı domuzun terinden nefret verici. Bir de o cüzamlı olan bütün et tarafı yarapere o yara pereden akan tere hiç insanın ilgi duyabilir mi? Yani gidip onu toplayayım da onu mesela kullanayım mesela. Yani bu nefretten bakarız. Diyor ben dünyaya öyle bakıyorum. Bu İmam Ali Aleyhisselam. Ama bize göre dünya en tatlı üründür. Evet. Bizim gerçekten çok eksikliğimiz var, çok. Çok büyük eksiğimiz. Mahiyeti merkez nigahı Kur'an. Şimdi Kur'an-ı Kerim açısından ölüme diyor bir bakalım. Şimdiye kadar ölümün mahiyetini aklı boyutuyla açıkladı. Ölümün çeşitlerini de yine aklı boyutuyla beyan etti. Şimdi ise Kur'an-ı Kerim açısından ölüme bir bakış yapıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ölüm Allah'a dönüştür. İlâ rabbike yevme idinil mesak. O gün mesir, yürüyüş, hareket Allah'a doğrudur. Yani ölümle insan artık Allah'a doğru bir hareket başlatmış oluyor. Dönüş başlıyor. Ve ölüm Kur'an-ı Kerim'e göre yani yok olmak değil. Aksine bu esaretten, bu dünyadaki bağlardan koparak Hak Teala'ya doğru bir hareketin başlaması anlamına gelir. Ve lize diyor ki Kur'an-ı Kerim o gün yürüyüş Allah'a doğru şekilde buyuruyor. Ve yine buyuruyor ki ey mutmain nefs dön Rabbine razı ve merzi olarak Allah senden razı, sen de Allah'tan razı olduğun halde, sen Allah'tan razı, Allah da senden razı olduğun halde dön Rabbine. Şimdi bir ayrı noktada ki ölüm anında insanın ruhunun bütünüyle topla alınmış oluyor. Ruhun yani neyse artık o az edeyim ki teveffi olunuyor. Yani o ruh bütünüyle alınmış oluyor. Az edeyim bütünüyle götürülmüş oluyor. Bu şeyden arz edeyim ki o gün dönüş Allah'adır kelimesi. Özellikle bu ey nefs, nefse hitaben dön Rabbine kelimesinden istifade ederek Şeyh-i İşrak demiş ki bu delildir ki ruhun bedenden önce yaratılmış olduğuna ve Allah'ın katında yani yüce bir makamda oluşuna delildir. Niçin? Çünkü ruha hitaben dön deniliyor. Dönmek nerede olabilir? O yerde olabilir ki insan önce bir yerdeymiş. Yani bir insana dön nerede denir? Mesela evine dön. Çocuk mesela evden kaçmış diyorsun ki evine dön. Yani demek ki bu çocuk önce buradaymış. Şimdi buradan gitmiş başka bir yere. Sonra dön diyoruz. Ama eğer önceden olmadığı bir yere gitmesini ister isekse o zaman dön kelimesini kullanmayız. Ne deriz? Git. Git filan yere diyorsun. Şimdi Allah tabaka diyor ki ruha hitap ediyor. Diyor ki dön. Bunun anlamı budur ki demek ki ruh önceden bir yerdeymiş. O yerden ayrılmış. Sonra Allah tabaka teala o yere dönüş emrini ona veriyor. Diyor ki dön oraya. Geri dön oraya. Bu da bunu gösteriyor ki diyor yani Şeyh İşrak sonra verdi. İşrak felsefesinin İslam dünyasındaki kurucusu, mümessili ve şahsiyeti diyor ki bu işte ruhun bedenden önce yaratıldığını Kur'an-ı Kerim böylece bize ispat, bu ispat eden ayetlerden birisi de budur. Hani o kalu bela bunlar kendi yerinde. Birisi de işte bu ayet. Yani bu ayeti bir delil olarak kendi kitabında zikretmiştir. Hani biz ruh acaba bedenden önce yaratılmış mı, yaratılmamış mı bahsini yapıyorduk ya. İşte bu ayeti de o ruhun bedenden önce yaratılmış olduğunun delillerinden birisi, Kur'an delillerinden birisi olarak getirmiştir orada.
Kim söylemiştiniz
hocam? Şehabuddin sonra verdi, İşrak felsefesinin kurucusu. İşrak felsefesi de zaten İslam dünyasında ilk üç tane ana felsefe kolu var. Birisi İşrak felsefesi, ikincisi Meşra felsefesi, üçüncüsü bunların tekamülünden gelişmiş olan Sedr-i Mutaallihinin hikmeti mutaaliye, yüksek hikmet dediği felsefe. İslam dünyasında üç tane ekol söz konusudur. İşrak felsefesi, Meşra felsefesinin savunucu riyaseti İbn Sina'ya aitti. Yaz edeyim ki iştirakın ki İslam dünyasında elbette Şeyh Sohrevardi'ye aittir. Ama tabii bu her iki felsefenin de bunların geçmişi var. İştirak felsefesi Eflatun'a kadar gidiyor. Ve az edeyim ki Fisavurus daha ondan önce Fisavurus'a kadar gidebiliyor. Meşra felsefesi de Aristo'ya kadar, Aristo milattan 350 yıl falan öncesine kalıyor. O zaman oraya kadar uzanıyor yani. Evet. Diyor ki elhasıl Kur'an-ı Kerim'e göre ölümün mahiyeti yani Allah'a dönüş. Ölüm ruhun Allah'a dönüşüdür. Şimdi burayı okuyalım, metin okuyalım. Mahiyeti merg ez nigah-ı Kur'an. Ba mutaleye ayat-ı Kur'an'ı der zemine-i merg روشن می شود که مرگ چیزی جز انتقال روح آدمی از عالم طبیعت به عوالم دیگر و بازگشت آن به سوی مبدأ هستی یعنی خداوند سبحان نیست. دیگر که قرآن آیتلرنه باختیمزا görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e göre ölüm nedir? Açıkça anlaşılıyor ki ölüm sadece ruhun tabiat aleminden başka bir tabiat üstü aleme intikal etmesi veyahut da diyelim ki o ilk yaratıcı olan Hak Teala'ya dönüşünden ibarettir. Kur'an-ı Kerim ölüm ne diyor? Diyor ki yani bu ruhun tabiat aleminden tabiat üstü aleme intikali ve böylece o mebdi-i hesti varlığın menşei olan, varlığın var edicisi olan Hak Subhane'ye dönüşür. Benaberin Kur'an-ı Kerim aşkara ve in pundar ki merg payan hestiyi insan es, payanı değil, payanı, o hezey zayid. Yani buna göre, Kur'an-ı Kerim'e göre diyor ki, Kur'an-ı Kerim açıkça bu hayali, bu tevehümü ki ölümü insanın hayatının sonu olarak görmektedir, muhalefet miverzeyed. Kur'an-ı Kerim bu görüşten tamamıyla muhalefet etmiştir. Yani hayır, ölüm insanın varlığının son bulması değil. Der pare-i ayat merg bazgeçti insan bir suyu kuda danesi şu. Bazı ayetlerde ölüme insanın Allah'a dönüşü olarak adlandırılmış ve bilinmiştir. Ki buyuruyor ki ila rabbike yevme izinil mesak. O gün yani ölünen gün İşte mesir, dönüş Allah'adır. Mesak yani mesir, yani yön az edeyim ki. Deron Rus, yani Ruz-i Merk, ölüm gününde mesir, mesak yani hem o mesir, mesir-i hemegan, herkesin dönüşü bisviyü perverdigaret, khahet bud, Rabbine doğru olacaktır. Der hengam-ı merk, bir insan hay ki darayı nefs-i mutmainnen, ölüm anında o mütmein nefsi sahiplerine hitap müşevet, onlara hitap olunacak ki süperverdikar kod bazgerden onlara Allah'a doğru dönmeleri ne dönün diye hitap edilecek. Ya eyyetun nefsul mutmeyne ey mutmein nefis irci dön ila rabbiki Rabbine radiyeten merdiye Rabbin sen Rabbine razı olarak ve Rabbin de senden merzi olmuş olduğu andarsın, razı olmuş olduğu an. Sen razısın, Rabbin de senden razı. Ey nefs, mutmainne hoşnut ve Kuda hoşnut ve Kuda pesend bir suyu perverdigaret vazgeç. Ey mutmain nefs, kendin razı olarak ve Allah da senden razı olduğu halde Rabbine doğru dön diye tercüme etmiş. از سوی دیگر در آیت متعددی از مرگ به عنوان توفای نفس یاد شده. دیار که تا یادنان گروز که بیچوک آیتده ده ölümü نفسیم توفی edilmesi olarak adlandırır. Ölüm yani nefsin bütünüyle alınması. توفی ne demektir? توفی yani bir şeyi bütünüyle almak, bütünüyle bir yerden alıp götürmek anlamına gelir. Yani tevafi der lügat bir manayı standen şey bir sözü kamil et bir şeyi bütünüyle tamamıyla almaya denilir. Benaberin ayet-i mezbur beyan gere anen ki nefsi insan der hengam-ı merg burada merg kelimesi düşmüş. nabud neymiş, evet, mer kelimesini oraya ekleyiniz. Buna göre diyor ki bu ayetler bunu gösteriyor ki insanın nefsi derhengami merg, ölüm anında nabud neymiş, evet, nabud olmuyor, belki bir sureti kamil standı şurada bir aleme diğer intikal miyamet, belki kamil olarak onlar alınıp ve başka bir aleme götürülüyorlar. Buradan alınıyorlar, buradan tümüyle toplanıyorlar ve bir diğer aleme. Velize mesela bir ayet burada zikrediyor. Diyor ki hatta izâ câhedekumul mevt teveffethu rusuluna ve hum la yuferritûn. Hatta o zaman ki sizlerden birisine ölüm geldiğinde onu bütünüyle alırlar bizim elçilerimiz ve onlar asla kusurlu hareket ve hum la yuferritûn, yani asla ihmal etmezler, kusurlu davranmazlar. İşlerinde yani ihmalkar davranmazlar, işi yarı bırakmazlar ya da eksik yapmazlar. Yani insanın ruhunun bir kısmını alırlar, bir kısmını almayalar. Yok, öyle değil ki. Ruhu bütünüyle, yani yaptıkları, verilen görevi tam manasıyla yaparlar. Hengamike bir yeki ez şuma. Bu da bir kelimesi düşüp diyene. Bu kitapta o tahsih eden arkadaşlar gerçekten ihmal etmişler. Hengami ki bir yek ez şuma, yok yek ez, doğru diyor. Hengami ki yek ez şumara, yani bir yek ez. Hengami ki yek ez şumara merk veraleset, sizden birisine ölüm ulaştığında feriştegan can eşra bestanen derhal ekip derin kar kutahi nemikunen. Melekler, elçiler, orası da maksat elçiler, yani melekler. Melekler onun canını alırlar ve asla bu konuda ihmal etmezler. Bunda Hazreti Eyüp'te kusurlu hareket etmezler. İhmalkar davranmazlar. Evet. Sonra müşabihet-i hab ve merk. Ölüm Kur'an'a göre, yani Kur'an diyor ki ölümü anlamanız, yani hakikatini anlamakta bir de bir örnek size verelim ki ölümü anlayasınız. Ölüm uyku. Uykunun kendisi de bir çeşit ölümdür. Niçin? Çünkü uyku anında da sen bu insanın ruhunun alınması, bu dünyadan alınıp başka bir boyuta götürülmesinin canlı örneğiyle yaşanan örneği sizin uykunuzdur. Uyku esnasında da insanın ruhu bir şekilde bu maddi alemden alınıyor ve madde üstü bir boyuta ruh götürülüyor. Ama tam manasıyla ölenler artık orada tutuluyor, gönderilmiyor. Ölmemiş olanların ruhu tekrar bedene geri çevriliyor. Yani tekrar teveccühleri bedene doğru yöneltilmiş oluyor ve dolayısıyla beden uyanmış oluyor. Ki Kur'an-ı Kerim ölümü uykuya benzetmektedir. Evet. Allah yeteveffel enfüse hine mevteha, teveffi eden canları alan Allah'tır ölüm anında. Velleti lem temut fi menal, ölümü gelmeyenlerin de yine canlarını uykuda alır. Feyumsi kulleti gada aleyhel mevt, o zaman tutar, bekletir onlara ki onlara ölüm kararı vermiştir. Ve yursilul uhra, ve on diğerlerini geri gönderir. İlâ ecelin müsemmâ, o müsemmâ adlandırılan ölüm vakti gelinceye kadar. İnne fî zâlike le âyâtin le gavmin yetefekkerûn. Bunda tefekkür eden insanlar için bir takım ayetler, emareler, nişaneler vardır. O halde demek ki Allah Teala hem ölümden hem de uykudan ikisinden anlatırken teveffi kelimesini, yani canın alınması kelimesini kullandı ki buyurdu ki ben ölüm anında da canı alıyorum ve uyku anında da canı alıyorum. Bu da uykunun ölümden farkı buydu ki ben tekrar uykuda canı geri çeviriyorum ama öyle ölüm anında geri çevirme söz konusu değil. İki ez hakaik erişmendi ki Kur'an-ı Kerim ez on perde berdaştı müşabihet-i merk ve havez, diyor ki çok değerli gerçeklerden birisi de ki Kur'an-ı Kerim onu basmıştır bize, ölümün uykuya benzemesidir. Ki ayetin okudum. Hudavend ruhu merdum ra hengamin mergişan bi temam bazmistanet Allah insanların ruhunu ölüm anında tamamıyla alır. Ve niz ve yine ruhi ra ki der mevki habeş nemurde es kabz mikuned. Yine o ölmeyen insanın ruhunu da uyku anında yine alır. Kabz mikuned, bu da kendisi yani az edeyim ki her ne kadar velleti lem temut fi menamihanın fiili gelmemiştir. Yani burada onun da yani tevefide burada kelimesi var yani. Yani takdirdedir. Pes o nefsira ki mergira ber u vacip kerdi. Ama sonra o canı ki ona ölümü kararlaştırmış. Gaza yani vacip yani kararlaştırmıştır. Nikah midarı onu bekletiyor da artık onu geri göndermiyor. On diğer nefs hara ve ama o diğer canları ki tangame mayyen ve suyi zindegiyi dünya bazı pes mifisad. Ama diğer canları ta bir muayyen bir zamana kadar, bir vakte kadar dünya yaşantısına doğru geri göndermektedir. Kat'en derin emir bu konudaki insanın uyumaktan sonra dirilmesinde ve rayı merdumu ki miyendişen, düşünen insanlar için nişanaha has bir takım emareler söz konusu. Uykuda da bedenin sıcaklığı azalıyor. Yani tam böyle uyanık yani biraz azalıyor. Şimdi uykudan demek ki Allah Teala bakınız burada ölen insanın yeteveffel enfusu teveffi de ama velleti lem temut da fiili söylemedi. Yani orada demek ki tam alma değil. Nisbi almadır yani demek ki. Çünkü niye orada fiili söylemedi? Demedi ki o anda da biz onların ruhunu alıyoruz tam manası. Yani orada nisbi almadı. Yani orada demek ki bir şekilde bedenden ilgisi koparılıyor ama tam koparılmıyor. Belki hangi boyut koparılıyor? Bilinçli boyut koparılıyor. Bilinçsiz boyutun faaliyeti ki bedenin yönetmektir. Yani bedenin mesela diyelim ki tahlil olan azasını onarmak olsun, onlara gıda ulaştırmak olsun, onları diri tutmak olsun. Ki bu bölümü yapan kalbi çalıştırmak filan, kanın dolaşımı sağlamak bunlar bizim ruhumuzun, bizim bilincimizin ve irademizin dışında olan boyutudur. Bilinçli boyutumuz alınıyor ama bilinçsiz boyutumuz bedende bırakılıyor. Bu bilinçli boyut ki alınmış ve biz artık beden o bilinçli boyutumuzu yitirmişiz uyku anında farkında değiliz. Bir kendimizin ve varlığımızın da farkında değiliz, bedenimizin de farkında değiliz. O bilinçli boyutumuz demek ki bir başka aleme muntakil olmuş, berzah alemine. Ve eğer orada da onun bilinci açılırsa o boyutta, orada rüya görmeye başlıyor. Orayı mesela diyelim ki orada bir takım şeylerle karşılaşıyor, bir takım bilgi edinme durumu başlıyor. Ancak eğer Allah bu bilinçli boyutunu berzah alemine götürmüş olan ruha ölümü kesinleştirirse artık onu geri çevirir. Belki o bilinçsiz boyutu da melekler alıp götürüyorlar. Dolayısıyla uykudan uyanmıyor. Ama arz edeyim ki eğer yok ölüm kesinleştirmemişse o bilinçli boyutu geri çeviriyor ve bilinçsiz boyutla tekrar bir araya gelmiş. Demek bizim ruhumuzun iki anlaşılan ve iki boyutu var. Bir bilinçli bizim bilgimiz dahilinde kullandığımız irademizle bizim irademizle yönetilen boyut ki biz şimdi o anda farkında olduğumuz boyuttur. Bir de bilinçsiz boyutumuz var ki o da bedenin bizim irademiz ve bilgimiz dışındaki yönetim boyutudur ki onu da yine ruhumuz yapıyor ama o ruhun o boyutu bize kapalı olan boyutudur. Onu az edeyim ki uyku halinde almıyor.
Hocam çok güzel. Berzah alemine gidiyor demiştiniz ruh. Evet. Rüya görmemiz oradaki berzah aleminde yaşadıklarımızı mı görüyoruz?
Orada bir şeyler demek yani. Tabii berzah alemindeki olan gerçeklerle karşılaşıyoruz. Berzah aleminden olan gerçekler buradakiyle tam manasıyla örtüşmüyor. Hatta farklı bir yansımalar olabilir. Yani mesela biz şimdi bakınız buradaki yaptığımız iş berzah alemine yansıyor. Yani biz burada bir hareket yapıyoruz, bir işimiz var. bu berzak alemine bir şekilsel varlıkla kalsın. Peki bizim burada örneğin bir insanı sevindirmemiz, orada mesela diyelim ki güzel bir insan şekline dönüşüyor, kıyamette hadisede öyle görünüyor. Veya mesela bir tasbih söylememiz, Subhanallah söylememiz orada bir ağaç oluyor. Demek ki bu insan fazlaken ki dünyadaki yaptığı bu diyelim ki müminlerdendir. Subhanallah demiş mesela. Bunların gidip berzakta buna gösterilmesi gerekirse orada bir bahçe görüyor mesela. Yani bakıyor bahçe filan bu gibi şeylerden uğraşıyor. Yani bu adama neyi gösteriyorlar? Bu yaptığı fiilin karşılığını. Bu bahçe görmüş uyandığında bu bahçenin anlamı nedir? Bilmiyor ki yani bu bahçe bunun yaptığı bu zikirlerdir orada o görmüştür. Veyahut da mesela diyelim ki korkunç bir suret görmüş. O korkunç suretinde burada yaptığı yanlışların yansıması da olduğunun farkında değil. Ama az edeyim ki rüyanın yani tabirini bilen bir insanla konuştuğumuzda, anlattığımızda oradaki şeyi az edeyim ki o yansımayı fark ediyor. Yani o hemen anlıyor. Desen ki ben bu rüyada bunu görmüşüm, anlıyor ki sen bu dünyadaki durumlar nelerdir. Bunu fark ediyor. Dünyadaki yol hakikatine çevirebiliyor yani. O rüya tabiri bilmeyen insan bunu fark edemeyebiliyor. Dolayısıyla insan öldüğünde bir şekilde berzak alemi, yani şey öldüğünde berzak alemiyle doğru bir hareket var. Ama tam değil. Çünkü tam olursa o zaman ölüm gerçekleşir. Nisbi bir berzak alemine çıkış var.
Hocam bazı rüyalarınızda biz dünyadaki yaşadığımız ortamları görmekteyiz. O zaman berzak alemine intikal etmediğini söyleyebilir miyiz?
Berzak alemi, bu dünya alemine işrafı var. Berzak aleminde olanlar dünyayı da aynı zamanda farkındadırlar. Ölen bir insan dünyada olup bitenleri biliyor. Yani biz onu orada orayı, o yukarı alem, bu aleme işrafı var, bu alemin oraya işrafı yoktur.
Peki hocam, bu hipnoz olayları, uzun bedenden ayrıca, bunlar nasıl olur? Bunlar aynı şekilde diyebilir miyiz?
Bunlar da belki de bir şekilde böyle bunun bir benzer boyutları hani ki olabilir ki mesela diyelim ki bir şekilde bedeninden ruhun ilişkisinin kesilmesi ve diğer şeylere götürülmesi mesela olabilir. Elbette bütün bunların tamamı şimdi bir müdebbirat emir var. Meleklerin kontrolünde gerçekleşiyorlar. Yani müsaade edildiği olanlarda. Evet. Ayı fok serahaten elam midaret ki hab ve merk ez yek sınıfen. Yukarıdaki ayet açıkça beyan ediyor ki uyku ve ölüm aynı sınıftandır, aynı çeşitlendirirler. Der her do der her do. O bir kelime, o harf var, o da ziyad. Her ikisinde Hudaven Sübhan'ın Allah Teala nefs ve ruh adamı Rabb-i Sveti Kamil misal insanın ruhunu kamil olarak alıyor. Elbette kamil, ölümde tam kamil, uykuda da yarı kamil diyelim ki. Benaberim hakikati mavari tabii hab ve merk müşhabi yehdigeres. Buna göre ölümün ve uykunun öte hakikati, tabiat ötesi hakikati birbirlerine benzerdirler. Bain tefavut ki ruh besez payanı hab bi beden baz mı gel bu farkla ki ruh uykudan sonra bedene dönüyor ama pesez merk ve neş'e diğer başka bir boyuta, neş'e başka boyut muntakil mi şevet, yani berzak aleminde artık kalıcı oluyor ve gelmiyor. Der rivayet ez İmam Bagır rivayet var, çünkü bir rivayet İmam Bagır Aleyhisselam'dan gelen bir rivayette şöyle gelmiş ki der pasuhu suali ez çisti merk fermud, bir ölüm nedir diye sorulan bir soru cevabı hüven nomullezi ye'tikum fi kulli leyletin illa ennehu tabiru müdüd. Ölüm o size her gece gelen uykudan ibarettir ancak süresi uzundur. Meryeman habis ki her şer bir süre hoşuma mi ayet? Cüz'in o ölüm aynen sizin her gün her gece size ulaşan uykudan ibarettir. Cüz'in ki müddeti on merk tuğlan. Bunun süresi uzundur, onun süresi kısadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala rasulihi ve alihi tahirin ve lanatü daimetu ala adaihi minel an ila kıyam yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve hlu nukdeten min lisani yefkahu gavli. Bahsimiz Kur'an açısından ölümün hakikatini anlatmaktaydı. Arz edeyim ki şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim bir ölümün Allah'a dönüş olduğunu, bir de ölümün uykuya benzer bir gerçek olduğunu beyan etmiş oldu. Şimdi başka bir boyutunu biz Kur'an-ı Kerim'de yine bize anlatıyor ki simayı mer gider Kur'an ve rivayet. Kur'an ve hadislerde ölümün siması, görüntüsü, şekli şeklinde. Bir ayrı boyutuyla ölümü Kur'an-ı Kerim ve hadislerde anlatıyor da şu boyutu ki ölüm esnasında insanın hani ruhunun arındığını az edeyim ki teveffi edildiğini, bütünüyle toplanıp götürüldüğünü beyan etmişti Kur'an-ı Kerim. Bu ruhu alan, ruhu bedeninden bütünüyle ilişkisini kesen nedir? Bu konuda buyuruyor ki, ayetlerin bazısında şöyle buyuruyor ki, Allah alıyor, Allah'ın kendisi bizatihi ruhu insanın bedeninden irtibatını topluyor, kesip götürüyor. Bazı ayetlerde ise melekul maut, ya mesela melaikenin aldığından bahsediyor. Ve bazı ayetlerde bu alan, insanın ruhunu alan meleğe melekul maut denilir. Bazı ayetlerde rusul, geçen şimdi okumuştuk mesela, size ölüm geldiğinde, sizin birinize ölüm gelip çattığında bizim elçilerimiz onun ruhunu alır diye. Bu elçilerden de maksat meleklerdir. Ve başka bir ayetlerde de melaike kelimesi geçmiştir. Mesela örneğin bu kitapta geçmemiş ama En'am suresinin 93. ayetinde Allah Teala buyuruyor ki اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ O zaman ki zalimler ölümün kuşatması altındadırlar, o ölümün ölüm sekeratı halindedirler. Vel melaiketu basitu eydihim, melekler de açmışlar ellerini o insana doğru, yani onu vurmaya başlamışlar. Ehricu enfusekum, çıkarın canınızı. El yevm tuczevne azabelhum, işte bugün size aşağılayıcı bir azabla cezalandırılacaksınız. Bima kuntum tekulun alallahi, Allah hakkında ya söylediğimiz hak dışı sözlerden dolayı ve Allah'ın ayetlerine karşı gösterdiğiniz istikbardan dolayı sizlere bu aşağılayıcı hesabı vereceğiz diye. Şimdi demek ki insanın Kur'an-ı Kerim ayetlerinden şu anlaşılıyor ki ölüm esnasında insanın ruhunu Allah alıyor ve melekul maut alıyor veya melekler alıyor. Şimdi arz edeyim ki burada diyor ki şayet ilk olarak insanın nezerine şu gelebilir ki yani Allah alıyorsa peki melekul maut nasıl alıyor? Veyahut da melekul maut alıyorsa melekler nasıl alıyorlar? Ve Allah nasıl? Yani burada o canı alan mesela bir Allah alıyor, melekul maut alıyor ki bir tane melekten bahsediyor. Bir de Resul elçilerden ya melaike, meleklerden, çoğul meleklerden bahsediyor. Bu bir çelişki değil mi? Bir işin, bu iş, can alma işini hangisi yapıyor? Allah mı yapıyor? Melekül maut mu yapıyor? Veya diğer melekler mi yapıyor? Kur'an-ı Kerim burada yani bizi bir çelişkiye düşürüyor. Bazı ayetler diyor ki Allah alıyor. Bazı ayetler diyor ki melekül maut alıyor. Bazı ayetler diyor ki melekler alıyor. Bu işte bir çelişki söz konusu değil. Arz edeyim ki buyuruyor ki burada çelişki yoktur. Yani nasıl yani aynı anda ki Allah alıyor, aynı anda melekul maut da almış oluyor. Aynı andaki melekul maut almış oluyor, melekler de almış oluyor. Yani meleklerin o az edeyim ki bu canı alması ve melekul maut'un canı alması, Allah'ın canı almasından az edeyim bir çelişkisi yoktur. Peki nasıl olabilir ki bir iş yani birisi tarafından görülmesi, yani bunlar birleşerek mi yani yardımlaşarak mı yapıyorlar bunu? Yoksa yani böyle bir can almak öyle bir işim ki her birisi bir kenarından mı tutuyorlar bu işi? Ki birlikte mi yapıyorlar yoksa nasıldı burada? Burada eğer birisi bütünüyle bu işin ötesinden geliyorsa o zaman diğerine ne ihtiyaç kalıyor veya diğeri artık ne iş yapıyor orada? Burada bir çelişki olabilir. Arz edeyim ki bunun şey etmek için yani burada çelişki olmadığını anlamakta buyuruyor ki gerçi burada tam manası izah etmiyor ama ben de arz edeyim. Eğer failler birbirinin enleminde arzında birbirinin kenarında olan failler olursa yani eğer bir işi yapacak birkaç tane fail var. Bu faille işi yapanlar öyle failler de ki birbirinin enlemindedirler. Yani hepsi aynı denkte, aynı ayarda olan faillerdir. Birbirinden bağımsız birkaç tane fail var. Şu fail, bu fail, her bir fail diğerinden bağımsız şekilde ise bu durumda birkaç tane bağımsız failin bir işi, bizatihi bir işte toplanmaları yani aynı işi gerçekleştirmeleri çelişki olur. Yani farz edelim ki bir diyelim ki şu nesneyi hareket ettirmek. Elimdeki bu silgiyi hareket ettirmekte iki tane insan olsun. Eğer ben hareket ettiriyor isemse diğer insanın artık bunu hareket ettirmesi ne aynı anda bu çelişki olan tevarudul faileyn iki failin bir işte bir işe aynı anda varid olması, aynı anda girişmesi diyorlar mahaldır. İki tane müstakil failin bir işe aynı anda girişmesi çelişkidir. Çünkü eğer bu işi bu birinci fail yaptıysa, yani bunu yapıyor ise artık bunun gücüyle gerçekleştiği takdirde diğerinin gücüne bunun da bir etkisi yoktur anlamına geliyor. Onun da etkisi varsa hem bunun gücü tamamıyla bunu yapıyor hem onun gücü bu iki gücün çakışmasıdır, çelişmesidir. Bu gibi yerlerde çelişki olabilir. Yani iki müstakil, iki birbirinin enleminde olan yanında müstakil, ayrı ayrı. Bağımsız iki failin, bir iş, iki belkiden çok failin aynı işi gerçekleştirmeleri bir anda aynı işi gerçekleştirmeleri muhaldır deniliyor. Çünkü tevarudul faileyn, iki iş failin ve ikiden çok failin bir işe aynı anda varid olması anlamına geliyor ki burada güçlerin ve faillerin çakışması, çelişmesidir ve çakışma ve çelişme de muhal olduğuna göre o zaman iki tane bağımsız failin aynı işi aynı anda gerçekleştirmesi imkansızdır. Birisi gerçekleştiriyorsa diğerine artık meydan kalmıyor. Evet, zaman farkı olabilir. Ben şimdi bunu hareket ettiriyorum. Bir dakika sonra veya başka bir fail bunu hareket ettirebilir. Ama aynı zamanda, aynı anda, aynı mekanda, aynı nesne üzerinde bir işi iki bağımsız failin görmesi çelişkidir, olamaz. Evet, diyor ki burada üç tane failden bas. Bir Allah'ın failiyeti, bir melekul mevtun failiyeti, bir de meleklerin failiyeti. Melekullezi vukkile bih. Her cana vekil olan, her canla özellikle ilgilenmesi gereken özel melek. Ki bunlar canlara nispetinde çoğalıyor. Bu üç tane failden bir can almada söz ediyor. Yani bir insan, buradaki mesela diyelim ki, diyor ki Allah her canı alıyor. Yani demek ki her ölende Allah orada mutlaka o canda nedir? Hazırdır. O canı alan Allah'tır. Her can. İstemiyor ki canların bir kısmını Allah alıyor. Bir kısmını melek olmuyor, bir kısmını diğer melek oluyor. Yok. Her canı mutlaka Allah alıyor. Allah aldığı anda aynı zamanda Bu da izaca ahadikumun ahadakumun mevt tebefati rusulullah. Her can şey geldiğinde melekler orada aynı zamanda var. Yani her bir canda melekler, yani o çoğul olan meleklerden de birisi mutlak orada var. Yetebefakum melekul mevt. Sizin canınızı melekul mevt alıyor. Yani her canda melekul mevt da hazır. Yani demek ki burada bir canın üzerinde bu canı almakta Allah o işi görüyor, tevaffi işini. Melekul mevt görüyor. Bir de ayrıyeten o rusul denilen veyahut da melake denilen ayrı ayrı melekler de var. O zaman üç tane fail bir can alma işinde her üçü de müdahildir. Şimdi diyor ki evet, burada soru buydu. Üç tane failin bu can alma işine birden müdahil olması çelişki değil mi? Diyor evet, eğer burada üç tane fail, bağımsız failler, birbirlerinden bağımsız failler olur ise, aynen dediğim gibi Ahmet ile Mehmet gibi iki tane insan gibi mesela. Ahmet bir bağımsız insandır, ötekisine bağımlı değil, Mehmet de bir başkasıdır. Yani iki tane müstakil insan, o zaman iki tane müstakil insan, eğer ben bunu mesela hareket ettiriyorsamsa o zaman Ahmet'e yer, burada yer yok dedi. Bunu Ahmet'in aynı zamanda Ahmet hareket ettiriyor anlamı olmaz. Az edeyim ki, evet mesela bir büyük işi, bir masayı mesela hareket ettirmede bir yardımlaşma oluyor. O zaman ama benim taşıdığım yükü aynı zamanda o taşımıyor. Onun taşıdığı başka bir şey. Masanın bir kısım ağırlığı ona biniyor, bir kısım ağırlığı bana. Herkesin işi ayrı ayrıdır gene. Bir tane bir büyük masayı bir kaç kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle hareket ettirdiğimizde öyle değil ki benim yaptığım işi aynı zamanda o görsün. Hayır. Ben, buyurun efendim. Benim işim farklıdır onun işi. Orada tevarüdü faili olmuyor. Yani birkaç tane failin aynı işi görme değil. Herkes kendine düşen ağırlığı taşıyor orada. Ama şimdi bu işi müstakil olarak ben görüyorum bunu bütünüyle. Bu hareketi aynı zamanda başkası aynı zamanda yapması bu çelişki olur. Çünkü bu işin tamamını benim gücüm taşıyor. Bu benim gücüm taşıdığı yükü aynı zamanda başkası taşısın. Bu iki failin bir işe aynı anda girişmesidir ki bu çelişki de olmaz. Diyor evet, burada melekul maut ve Allah tebareke teala ve Resul, diğer melekler, bunlar bağımsız failler olsalar ve can almak da bir iş olsa ki o zaman tabii olarak burada çelişki ortaya çıkabilir. Diyor, denilebilir ki ya bu iş can alma işini Allah'ın gücü tamamıyla yaptı, artık melekul mevta bir yer kalmadı ki ve artık Resul'e yer kalmadı ki. Veyahut da Resul yaptı, melekul mevta'nın Allah'a yer kalmadı ki. Burada eğer bu şekilde olsa Allah'ın melekul mevtun ve Resul'ün birbirine nispeti bağımsız failler nispet şeyinde olsa çelişki olabilirdi. Ama bazen birden çok fail var ama bağımsız değiller. Belki birbirinin enleminde, arzında değil, birbirlerinin boylamında, tuğlunda, devamında. İki faildir ama biri diğerine bağımlı olan faildir. Az edeyim ki birisi baştaki fail, bir de ona bağımlı, ondan dayanıklı olan fail, bir de mesela diyelim ki aynen o şekilde birbirlerine bağımlı olan, birbir güçlerini birbirlerinden alan, istiklal, bağımsızlık birisine ait, diğerleri ise müstakil değil, belki ona bağımlı, birbirinin boylamında olan birkaç failin aynı işe, aynı anda müdahil olması çelişki değil. Bu mesele aynen bizim yaptığımız hareketlerde de söz konusudur. Mesela bu insan işini yaparken Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah sizi yaratıyor ve yaptıklarınızı da. Öte yandan da biz biliyoruz ki biz yaptıklarımızdan sorumluyuz. Ya hareket işlerimizi biz yapıyoruz. Mesela siz namaz kılıyorsunuz. Yusallun, yusallun. Mesela tu'tune zekat, mesela namaz kılan, zekat veren, cihad eden, bunları biz yapıyoruz müminler olarak. Ya isyan eden insanlar kendileri işlerini yapıyorlar. Şimdi insanın işini insanın kendisi mi gerçekleştiriyor yoksa Allah mı gerçekleştiriyor? Bu ayet diyor ki Allah gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Allah diyor ki siz gerçekleştiriyorsunuz. Herkes kendi yaptığıyla dolayı karşılığını bulacak. Yani yaptığımız işleri bize yüklüyor diyor. Siz yapıyorsunuz bunları. Peki bu çelişki değil mi? Hem diyor sizin işinizi ben yapıyorum hem de diyor siz yapıyorsunuz. İşte burada da yine aynı söz konusu oluyor ve burada bu çelişkiye çözmek namına bakıyorsunuz ki ehli sünnet ekolunda Eşaire ile Mutezile denilen iki tane ekol bile çelişiyorlar. Mesela Eşaire diyor bu ayet-i kerime ki diyor ki Allah sizi ve işlerinizi yaratıyor doğrudur. Bizim işlerimizi tümüyle Allah yaratıyor. Bizim hiçbir etkimiz yoktur. Yani insanın kendisinin işini, kendi işini insanın gerçekleştirdiğini kabullenmiyor. Diyor ki bütün işleri gerçekleştiren Allah'tır. İnsanın iradesinin ve insanın gücünün, insanın yaptığı işlerde hiçbir dahli yoktur. Hiçbir müdahalesi yoktur. Bütün güç ve bütün kudret ve bütün eylem Allah'a aittir. İnsan sadece bu gerçekleştirdiği işlerin vuku bulduğu mahalden ibarettir. Namaz kılma mahallidir. Zekat verme mahallidir. Ya cihad etme mahallidir veya isyan etme mahallidir. İnsan bu işlerin mezheridir. Gerçekleştireni değil, yapanı değil diyor. Dolayısıyla diyor ki el hayru ve şer min Allah. Hayır da Allah'a aittir, şer de. Peki bu o zaman olmaz mı bu durumda? Yani insan niçin Allah madem ki bütün işleri Allah gerçekleştiriyorsa nasıl olabilir ki Allah insanı sorumlu tutar? Diyor ki Allah yüsel emma yefel. Allah'tan sorulmaz ne yaptığını. Hem Allah Teala insanların kendi takım işlerin mazharı yapıyor hem de insanların bir kısmını cennetlik ediyor, bir kısmını cehennemlik. Niçin cehennemlik ediyor? Niçini yoktur. Allah la yüselen mayefel. Yaptığından sorulmaz. Yani insan kendisi o işleri yapmadığı halde cehenneme Allah götürüyor. Allah'ın yaptığı adalettir. Adaletin ölçüsü Allah'ın kendisidir. Allah'ın yaptığından sorulmaz. Bir kısım insanlara da namaz kıldırıyor, oruç tutturuyor, cihad ettiriyor, zekat veriyor, hacca gönderiyor. Onları cennetli ediyor. Niçin cennetli oldu bunlar? Oysa ki bunların hiçbir dahli yok bu işlerde. Allah'a sorulmaz diyor. Eşaire böyle derken bunun karşısında Mutezile duruyor. Ya bu diyor adalete aykırıdır, bu hikmete aykırıdır, bu zulümdür. Hem ben kendi işimden hiçbir bir işin sahibi, faili ben olmayayım, yapan ben olmayayım, gerçekleştiren ben olmayayım hem de ben sorumlu olayım. Bu zulümdür, bu olmaz. Allah, nasıl siz zulm isnat ediyorsunuz? Öyleyse Allah'ın hiçbir dahili benim işimde yoktur. İnsanın bütün işlerini yapan müstakiller insanın kendisidir. İnsanın işlerinde Allah'ın ne iradesini, ne gücünün hiçbir zerre müdahalesi yoktur diyor. İnsan müstakil varlıktır. Kendi işleri açısında insan kendi işlerini müstakillen gerçekleştirir. Dolayısıyla sorumludur. İyi yaparsa cennet iyi olur, kötü yaparsa cehennemlik olur. Ve bu Allah'ın adaleti de böyle bunu gerektiriyor. O zaman biz diyoruz ki, demiyoruz ki hem hayır hem şer Allah'tan. Diyoruz ki hayır Allah'tandır. Bilahare çünkü bir nimet vermiştir. Şer de bizim kendimizdendir. Mutezile bunun karşısında duruyor. Bunun karşısında peki bunlar bu kanıya niçin vardılar? İşte bu kanıya bundan dolayı vardılar ki Allah'ı ve insanı birbirinden bağımsız failler olarak ortaya koydular. Dediler ki ortada bir iş var. Örneğin namaz kılma işi var. Bu namaz kılmayı Allah mı yapıyor, insan mı yapıyor? Eğer Allah yapıyorsa insan mükafat hak etmiyor. Eğer insan yapıyorsa demek Allah yapmıyor. Çünkü bunu birbirlerinin enleminde fail olarak gördüler ve dolayısıyla bir işin hem Allah'a ait olmasını, aynı zamanda insana ait olmasını çelişki buldular ve bu imkanı yok. Bir işi insan yapıyorsa Allah yapmıyor demektir. Allah yapıyorsa insan yapmıyor demektir. Biz, siz aşaireler Allah'ın gücünü, kudretini, tevhidini korumak namına dediğiniz ki Allah'ın Allah yapmıyor, Allah'ın gücüne sınırlılık getirmiş oluyoruz. Siz Allah'ın gücünü, kudretini yaymak namına, tevhidini korumak namına dediniz ki bu insanın işini de Allah yapıyor. Ve dediniz ki Allah'a da sorulmaz. Ne yapıyorsa yapıyor. Onur hakim odur, güç sahibi odur. Ona sorulmaz. Biz dedik ki yok bu olmaz. Akıl bunu kabul etmiyor. Eğer insanın işini Allah yapıyorsa Allah'ın insana ne mükafat vermesi mantıklıdır ne ceza vermesi. Dolayısıyla insan ne mükafat hak edilecek ne de cezayı. Bu zulümdür, adalete aykırıdır, hikmete aykırıdır. Biz bu Allah'a zulmü isnat etmeyi aklımız kabul etmediğinden dolayı, hikmeti Allah'ın hikmete aykırı iş görmesini aklımız kabul etmediğinden dolayı dedik ki insanın işlerini Allah yapmıyor, insan yapıyor. Niye böyle dediler? Çünkü burada çelişki gördü. Şimdi oysa ki bu meyanda Şia dedi ki yok, insanın işinin faili hem Allah'tır, hem de insanın kendisidir ve hem insanın kendisinin ve hem Allah'ın bu işin faili olması arasında bir çelişki olmuyor. Yani bu çelişki orada olabilirdi ki Allah'la insanı biz bağımsız varlıklar addetseydik. İnsana müstakil bir varlık verseydik, Allah'a onun karşısında müstakil bir varlık verseydik, o zaman tabi olarak bu iki tane failin, iki tane varlığın bir işte aynı işe yönelmeleri çelişki olabilecekti. Biz sizin bu gördüğünüz çelişki nereden kaynaklanıyor? Çünkü siz Allah Tebareke ve Teala'nın varlığına sınır çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ın varlığı insanın varlığının dışında bir varlığa sahiptir. Yani insanın varlığını Allah'ın varlığının, egemenliğinin, Allah'ın kudretinin, Allah'ın zatının dışında bir insana bir varlık çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ın varlık alanı var. Allah'ın varlık alanı, bir de insanın varlık alanı. Aynen iki tane insan gibi, yan yana olan insan gibi. Dolayısıyla her birisini diğerinden bağımsız gördüğünüzden dolayı burada çelişkiye düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki peki iki tane bağımsız fail var burada, bu işi hangisi yapıyor? Buna cevap vermekte bu sefer diyorsunuz ki iki tane bağımsız failin aynı işi görmesi çelişki olamaz. Birisi görmesi lazım. Siz adaleti korumak namına insana veriyorsunuz bu işi. Eşairede tevhidi korumak namına Allah'a veriyor. Ama öyle değil. Biz Allah Tebarek ve Teala'yı varlığını sınır Allah'a sınır çizmiyoruz. Allah'ın varlığı sınırlı bir varlık değil ki Allah'ın varlığı biter sonra insanın varlığı başlıyor. Hayır. Allah muhitun bi kulli şey. Allah her şeyi kuşatmıştır. Allah insanın enleminde bir varlık değil ve insan Allah'ın enleminde bir varlık değil. Belki insan Allah'a bağımlı olan bir varlıktır. Allah'ın boylamındadır, tuğlundadır ve insanın faaliyeti Allah'ın faaliyetinin boylamında, tuğlunda olan bir faaliyettir. Mustakil üst fail Allah'tır, ast fail insandır ve bu durumda üst ve ast failin bir işe birlikte koyulmaları, bir işi aynı anda bütünüyle her ikisine ait olması aynı işin çelişki yaratmıyor. Burada çelişki yoktur ve dolayısıyla o insanın yaptığı işi Allah'ın buyurduğu gibi aynı zamanda Allah yaratmıştır, o işi Allah yapmıştır. Hem de aynı zamanda aynı işi tamamıyla insan yapmıştır. Ve böylece çelişki yoktur. İnsan kendi yaptığından sorumludur. İyi ise güzellikle mükafatlandırılır, kötü ise kötülükle mükafatlandırır. Allah'ın da ki o işte aynı zamanda o insanın işini yaratmıştır, onu Allah yaratmıştır. Ama Allah'ın yaratmasında koyduğu düzen açısından Allah'ın işinde eğrilik, doğruluk anlamı yoktur. Allah'ın ki sadece doğruluktur. Bu insana nispet eğri ve doğru olan şey Allah'a nispet bütün iş doğrudur. Dolayısıyla en güzel iş oluyor. Her halükarda Allah'ın işi ve Allah için bir kusur söz konusu değil. Allah her halükarda övülüyor ama insan bu tercihine göre insana nispet iyi ve kötü olan işte iyi ise iyilikle mükafatlandırılıyor, kötü ise kötülükle mükafatlandırılıyor. Bu mesele aynen bu burada da geçerli. Diyorlar ki melekül mevt ve diğer melekler Allah karşısında müstakil varlıklar değil ki ta bunların bir işi beraber bir işe koyulmaları aynı anda çelişki olsun. Melekül mevt ve diğer melekler Allah'ın boylamında Allah'a bağımlı olan faillerdir. Bunların işi aynı zamanda Allah'ın işidir. Çünkü şöyle diyeyim, melekül mevt'ta ve diğer meleklerde ne var ise, yani bunların yaptıkları neyle oluyor? Bunlardaki varlıklarda. Yokluk gibi şeyin bir şeye etki yapmaz. Melekül mevt bir iş yapıyorsa neye dayanıyor? Varlık boyutuna dayanıyor. Yani kudretine, ilmine, onda olan hayata bilahare varlığa dayanıyor. Diğer melekler de varlığa dayanıyor. Bunlardaki varlıkların altında olan nedir? Bunların dayanağı olan varlık nedir? Varlığın kendisidir. Yani varlığın kendisi, yani eğer Allah ki o varlık onun kendisine aittir, kendi zatıdır. Eğer Allah'ın varlığı ortada olmazsa ne melekül mevtun kendisi, ne kemalatı, ne hayatı, ne kudreti bir şey kalmaz. Keza eğer Allah Teala ki varlık onun kendi zatıdır ve kendisine aittir, eğer kenara çekilirse ne melaike kalır ne insan hiçbir kalmaz. Dolayısıyla melekül mevt ve diğer melekler aynı anda kendilerine ait varlıklar olmakla birlikte Allah'ın mülküdürler. Ve bunlar bir şeyi gerçekleştirirken Allah'tan aldıkları gücle, yani Allah'ın katkısıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Demek ki o zaman da bunların işi aynı zamanda Allah'ın işi olmuş oluyor. Yani Allah'tır asıl müstakil fail. Bunlar da Allah'a bağımlı olan faillerdir. Dolayısıyla bunların işi Allah'ın işi oluyor aynı zamanda. Ve Allah Tebaka Teala bu canı almakta, yani her işte aynı zamanda Allah o işi yaratıyor. Melekül mevtun işi olsun, meleklerin işi olsun, insanın işi olsun, varlık aleminde her iş, bir yaprak esmesi bile, bir yaprağın hafiften bir kımıldaması bile Allah'ın işi. Ve aynı zamanda o varlığın kendisinin işidir. Bu ikisi beraber olması çelişki değil. Çelişki orada olacaklardı ki biz bunları Allah'ın enleminde müstakil, Allah'tan müstakil varlıklar görseydik, evet o zaman diyerdik tabi ya bu varken Allah'a dağırlık nerede yer kalmadı. Ya Allah varken bunlara yer kalmadı diyebilirdik. Ama bunlar neleri var ise, yani varlık aleminde mahlukata ne var ise hepsi Allah'ındır. Ve onların huzuru Allah'ın huzurunu engellemiyor. Allah'ın huzuru, Allah her şeyi kuşatmıştır. Her işte aynı anda bizatihi müdahildir. Bizatihi. Neyin ki Allah Teala mesela diyelim ki bir kenarda durmuş olmuş olsun ki mesela diyelim ki bir emir komutayla değil. Yani Allah'ın yapma işi böyle değil ki sadece emir veriyor diye diyor ben alıyorum, yapıyorum. Emir komuta işi değil. Huzuru var. O huzur hazırdır. Her şeyde bizatihi kendisi hazırdır. Ve kendisi bizatihi direkt müdahale ediyor. Direkt müdahale ettiği halde melekül mevt de müdahale ediyor. İnsan da müdahale ediyor. Çünkü Allah tebarek ve teala varlığın, yani varlık Allah'ın zatının kendisidir. Ve varlığın bütün kemalları Allah'ın zatının kendisidir. Ve varlığın hazır olmadığı bir alanda bir iş gerçekleştirilmiyor. İnsanın bir yerde hazır olması varlığın da hazır olmasıdır. Melekül mevtun hazır olması Allah'ın varlığın da hazır olmasıdır. Dolayısıyla insanın yaptığı da melekül mevtun ki de diye her şeyin canlı cansız bütün varlıkların bütün fiilleri aynı zamanda Allah'ın fiilidir. Aynı zamandaki onların kendi fiilleri olduğu halde ve burada çelişki söz konusu değil diye bunun cevabını vermiş olur. Konu biraz şey olmuş oldu yani biraz, ama düşünseniz inşallah bu konu çok önemli. Evet.
Dediniz ya her varlığın şeyi asıl baş faile denir. Ama mesela ayet
Şimdi az önce bunun cevabını da kısaca arz etmiş oldum ama biraz oldu. Şimdi Allah'a nispet bütün işler, yani varlık alemindeki bütün işler güzeldir. Yani Allah'a açısından. Mesela bir insanın öldürülmesi haksız yere, ölme işi. Bu Allah'a nispet çirkin değil. Bu çirkinlik insana nispettir. Çünkü insana nispet bu haksız yere öldürmek yasak kılındığından dolayı ve insan bu işi gerçekleştirdiğinde insana nispet bu güzellik ve çirkinlik oluyor. Çirkinlik ve güzellik nisbi bir kavramdır ve insandan kaynaklanıyor. Ama bu öldürme işi, ölüm işi Allah'a nispeten güzeldir. Allah Teala canı alması çok güzel bir şey. Yani bu Allah'a nispet varlık aleminde olan bütün işler en güzeldir. Yani ama insana nispet olduğunda insanın da, çünkü insanın önüne iki alternatif söz konusu olduğundan dolayı ve bir alternatif buna göre yasak kılındığından dolayı veya bir alternatif de kendisine ve diğerlerine zarar geldiğinden dolayı, zarar, bu acı ortaya çıktığından dolayı buna nispet olur kötü. Bir şeylerde yararlı olduğundan dolayı diyor iyi. İyi ve kötü kavramı nerede ortaya çıkıyor? İnsanda ortaya çıkıyor. Ama Allah'a nispet, vallahu vel hayr, Allah hayırdır. Allah'tan münşe bulan, Allah'ın gerçekleştirdiği her şey de güzeldir. Yani varlık aleminde olan bütün hareketler Allah'a nispeten güzeldir. Hiçbir şey asla çirkinliği söz konusu değil. Dolayısıyla Allah Teala buyuruyor ki, çirkinlik sizdendir. Yani çünkü bu çirkinliği sizin tercihiniz ortaya çıkardı. Yani size nispeten ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla size nispeten ortaya çıkan çirkinlik size aittir. Ama ben ise, benden taraf ise her şey ki benden taraf gelir güzelliktir. Dolayısıyla Allah sadece hayırdır ve Allah'tan münşe olan her halükâ, her iş hayırdır. Ama bu insana nispeten çirkinlik kavramı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çirkinlik insana aittir, Allah'a ait değildir. Tabii biraz bu konu biraz teammül edilmesi, düşünülmesi, fikir yapılması gereken, yani antrenmanı yapılması gereken bir konu. İnşallah biraz düşünün, bu konu olabilir daha ileride yerine oturacak Allah'ın izniyle. Evet.
Biz cemiyeyi meşariye herkese muntezileye nispet ettik ama Maturidiye bunların görüşünün farklı bir görüşe sahipler. Maturidiye'nin görüşü Şia'nınkiyle birebir aynıdır diyebilir miyiz, yoksa neresi?
Hayır, Maturidiye sanırım ki Eşariye'ye daha yakın bir pozisyonda duruyor. Ben yani gerçi tahkik edememişim. Maturidiye yani bazen Eş'ari ile Mutezile arasında geliyor ama daha çok Eş'ari'ye yakın bir pozisyon. Yani dolayısıyla orada bir farklı görüş ortaya koymamış. Bunlar tevhidde ipin ucunu kaçırmışlar. Bunların tevhidi adedidir. Allah'ı varlık alemlerinin içerisinde bir varlık olarak görüyorlar. Yani varlıkların içerisinde bir tane varlık var, o da Allah'tır. Dolayısıyla tevhid-i edediye kail olan her düşünce ya göre diğer varlıklar Allah'ın enleminde varlıklar oluyorlar. Allah'ın boylamında olmuyorlar. Ve bu yüzdendir ki Allah'ı görmeye de inanıyorlar. Allah'ı göreceklerini söyleyenler ne diyorlar ki? Yani bilahare Allah bir varlıkların içerisinde bir varlık ki ortaya çıkacak bir gün. Şimdi ortaya da değil ama çıkacak bir gün. Allah'ın görülmesi de buradan, tevhid-i edediye. Bunların işin ucunu tevhidi edediye kaybolmaklıklarından dolayı orada kaybetmişler. Oysa ki Allah'ın tevhidi ededi değil. Peki tevhidi nedir? Tevhidi semedidir. Yani Allah kuşatandır. Yani Allah'ın karşısında, Allah'ın enleminde bir varlık söz konusu değil. İnsan olarak varlığına ait hiçbir şey insanın kendisine ait değil. Hiçbir varlık Allah'ın enleminde değil. Hepsi Allah'ın boylamındadır. Yani kendilerine ait olduğu halde hepsi Allah'ındır. Ve Allah huzuru var. Bütün varlığın bütün boyutunda. hem bu yüzden hem zahirdir hem batindir ve her şeye her şeyden daha yakındır. Her şeyi kuşatmıştır. Her şey bizatihi Allah'a müşahittir. Yani hiçbir varlık Allah'tan gayb değil. Allah da onlardan gayb değil. Dolayısıyla la ya'zubu an ilmihi miskalu zerre, hiçbir miskal zerre ondan gizli değil. Düşen her yapraktan haberi var. Yerin karanlığında olan her zerreden, denizin karanlıklarında olan her zerreden haberi var. Üstünde olan, açıkta olan, gizli, aşkar her yer. Çünkü bütün varlık ona göre, Allah'a göre zahirdir. Allah'a göre batin varlık yoktur. Allah batindir kendisi. Ama Allah'ın karşısında diğer her şey zahirdir. Evet. Şimdi bu işin mesela biz bakalım mesela bize eğer bunun çirkinliğinin şeyini mukayese edelim. Bu çirkinlik neden kaynaklandı? Bir işin çirkin olması şundan dolayıdır ki bu iş yani mahiyeti itibariyle, zatı itibariyle bir takım varlıklara mukayeseyle nedir? Zararlıdır. Yani uygun değil. Yani saadet verici değil. Yani çirkinliğin menşei neden kaynaklanır? Zarar ve faydadan. Uygun saadet verici olup olmamaktan kaynaklanır. Bu durumda demek ki bu işin çirkinliğinin ve güzelliğinin bu anlamdaki güzellik ve çirkinlik hangi sahada ortaya çıkıyor? Mahlukatın kendi sahasında. Bir iş mesela diyelim ki benim yaptığım bu iş kendime, yani mahlukata ve ya çevreme zarar verici, yani onların saadetine aykırı olduğundan dolayı çirkin oluyor. Ama bir işte mümkündür bana nispet ve çevreme nispeten saadet verici olduğundan dolayı da o da güzel oluyor. O zaman güzellik ve çirkinlik kavramının menşei bizim bu alanımız oldu. Ama bu işin Allah'a nispeti verelim bu işi. Bu Allah'a nispet ne arz edeyim ki bu iş ne Allah'a nispeti zararlıdır. La yadurruhu men asa ve la yenfe'uhu men ta'ata. Bizim itaatimiz ona bir fayda yoktur. Bir zararımız bir fayda yoktur. Belki o bizim oluşumuz ve bizim bu şekilde özgür oluşumuz. Bizim hem oluşumuz hem özgürlük halinde hareket edişimiz Allah'tan bize olan nedir? Bir ihsandır. Yani benim özgürlük halimin olması, seçme halim olması, hatta kendime zarar verebilecek bir pozisyonda olabilmem, Allah'ın bana vermiş olduğu nedir? Bir lütuftur. Yani beni mecbur etmemiş, mecbur etmenin kendisi nedir? Bir iltifatın azalması demektir. Dolayısıyla Allah'a nispet, hatta benim zarar verici hareket davranışım Allah'a nispeten nedir? Allah'ın güzelliğidir. Bana inayet etmiş olduğu güzelliktir. Onun için Allah'a nispet her şey güzeldir. Ama bana nispet, bu işin kendime nispeti ve çeleme nispeti olduğu çirkinlik. Dolayısıyla çirkinliğin menşei bizim dar alanımızdır. Yani bizim şeyimiz, varlığımızın sınırlı olması ve sınırlı olmaktan kaynaklanan yarar ve zarardan olduğundan dolayı biz neyiz? Bize nispeten çirkinlik ortaya çıkıyor. Çirkinliği ortaya çıkaran biziz. Ama Allah'a nispet bu varlık aleminin tamamı hatta bu şekilde oluşu bile Allah'ın neyidir? Bir lütfudur. Allah'ın lütfudur ki biz özgürüz. Özgürlük lütuftur. Dolayısıyla Allah'a nispet her şeyleri güzeldir. Ama bize nispeten iki kavram ortaya çıkıyor. Allah da diyor ki çirkinliği çıkaran sizsiniz. Ben değilim. Ben özgürlüğü de size verdim. Bu da benim lütfumuydu. Tamam. Bu arz edeyim. Bu şekilde. Evet. Bence artık bunların tatbiki kalsın. Biraz da bu konu üzerinde düşünün. Bu konu biraz ağır bir konuydu. İnşallah önümüzdeki haftada sorularla konuşuruz.